Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 24. ayrım. 32. Bundan böyle doğru adla anılması gerekirse, Kaliban tarikatı ile ilgili soruşturmayı yürütmek için kurulan ekibin kadrosu, kalabalık takviyenin de gelişiyle 12 dedektife yükselmişti. Yüzbaşı Woodbine'ın endişeli bakışları altında bu ekibe Jack Dyer başkanlık ediyordu. Bo Atfield'la Fabrizio Collins yeni gelenlerden iki dedektifin de yardımıyla kurbanlar hakkında bilgi toplamayı sürdürürken, doğruca belediye başkanının bürosundan gelme, yelekli takım elbiseler giymiş iki polis de tanıklarla, Janine Shapiro'yla ve Spencer Lynch'in pençesinden kurtulmayı başaran Julia Claudio ile ilgileniyordu. Janine konusunda işler pek de umulduğu gibi ilerlemiyor, derin bir dilsizliğin ardına sığınan kadın, sorulara sadece arada bir, o da kafasını sallayarak cevap veriyordu. O cuma sabahı Anabel saat 7'de geldiğinde ortağını kavanozda notlarını toparlarken buldu. "Bugün biraz New Jersey'de dolaşacağız," dedi Taylor, kafasını kağıtlarından kaldırmadan. "Bu işle çok önce ilgilenmeye başlamalıydık." "Ya Lucas Shapiro, o da öncelikli değil mi? Bu işe bir ekip verdim bile. Evi didikleyip buldukları her şeyi iyice tarayacaklar. Başlarında da Brett Kyle var. Bir şey bulurlarsa bizi derhal haberdar edecekler. Biz de şu kartpostalın izini sürmek için Boynton'a gideceğiz." Bob'un Spencer Lynch'e yazdığı gizemli notun bulunduğu kartpostalı genç kadının burnunun dibinde sallıyordu. Sonra da John Wilkes'ı, hani şu telefonlara cevap vermeyen beyefendiyi ziyaret edeceğiz. Clinton şerifi adama geleceğimizi bildirmiş. "Ya öteki, tatilini geçirmek için Kanada'ya giden, ona ulaşabildin mi?" Taylor kaşlarını kaldırdı. "İşte o Wilkes gerçek bir muamma. Etrafında tek bir JC olmadığını söylüyor. Hiç de dostça davranmıyor." "Jack." Annabelle'in ses tonu Taylor'ın işine ara verip ona bakmasına yetecek kadar ciddiydi. Azarlanmaktan korkan bir kız çocuğuna benziyordu. Kendinden hiç de emin olmadığı besbelliydi. İyi uyuyamamıştı. Doğrusu çok az uyumuş, bütün geceyi, yaptıklarını, Shapiro'nun evinden kaçışını düşünerek geçirmişti. Suçluluğun yükünü daha fazla taşımaması için itiraf sözcükleri dudaklarından dökülmeye hazırdı sanki. Ortağının gri gözleri Annabelle'in üzerinden ayrılmıyordu. "Ne var, ne oldu?" Çalışma masasının arkasından çıktı. Gelip elini genç kadının kolunun üzerine koydu. "Neler oluyor Anna?" Bütün gece boyunca hazırladığı cümleler dudaklarından sarkıyor, giderek ağırlaşıp aşağıya doğru çekiliyor, acı vermekten çıkıp rahatlamaya dönüşmek için kanat çırpmaya, gerçekleşmeye hazır, uçmayı bekliyordu. Kafasını salladı. "Yok bir şey. Yorgunluktan olmalı, iyiyim." İçindeki acıyı yeniden yuttu. İtiraf etmesi, açılması imkansızdı. Taylor dostuydu ama ondan da öte polisti. Tırnaklarını avucuna bastırdı. Yıpranmış bir tebessüm takınarak havayı değiştirmeye çalıştı. Jack Taylor'ın sürdüğü araba römorklu bir aracın arkasına takılmış halde Jersey City'yi geçip Newark yolunu tuttu. Annabel, Jack'in yanına oturmuş günlük gazeteyi karıştırıyordu. İlk hedefleri Boynton, sonraki de yetki alanlarının dışında olmasına rağmen New Jersey'li John Wilkes'la buluşacakları Clinton'dı. Ziyaretlerinin hiçbir resmiyeti yoktu. Onların niyeti sadece soruşturmanın ilerlemesi için birkaç soru sormaktı. Bu kadarcık bir şey için eyalet polisini harekete geçirmeye değmeyeceğini düşünüyorlardı. Sadece bir iki soru soracakları, bu Wilkes'in akrabaları arasında bir JC olması umuduyla çıkıp kısa sürede tamamlayacakları bir yolculuk. Hudson Nehri boyunca uzanan bataklıklardan, sanayi sitelerinden, dümdüz ve sıkıcı yerleşim merkezlerinden oluşan bir manzaranın içinde ilerlediler. Manhattan'dan ve Holland Tüneli'nden geçerken, Annabel bir önceki akşam o özel dedektifle Joshua Brolin'in olduğunu anlattı Jack Dyer'a. Ortağı hiç yorum yapmadan sessizce dinledi. Genç kadın, Brolin'in vardığı sonuçları, özellikle de katilin bu kez bütün bir aileye saldıracağı yolundaki tahminini aktardı. Taylor ağzını açmadı. Bu duyduklarını saçma olarak yorumlaması ya da tümüyle aynı fikirde olması neyi değiştirirdi ki? Doğu kıyısının kuzeyinde oturan bütün aileleri koruma altına mı alacaklardı? Ondan sonraki kilometreler, motorun homurtusuna başka bir ses karışmadan tükendi. Sonraki konuşmaları daha çok Brett Kyle'in çevresinde yoğunlaştı. Annabel onu sevimli, hareketli, onun ağzında fazla övücü olmamakla birlikte modern ve epey yakışıklı buluyordu. Taylor ise acımasız hırsını, iyi yetişmiş yardımsever çocuk görünüşünün ardına gizleyecek kadar akıllı, genç bir kurt görüyordu Kyle'de. Sonunda her ikisi de onu yeterince yakından tanımadıklarına karar verdiler. Newark'ı ve havaalanını geride bırakıp E-280'e saptıklarında arabadaki sessizliği sadece otomobilin radyosu bozuyordu. Arabanın her iki yanındaki can sıkıcı sanayi bölgesinin, tartışmayı kesmek için yatakhane kenti olarak adlandırılmış kodesleri uzayıp gidiyordu. Bunt'ın ziyaretinin sonucu hayal kırıklığıydı. Ellerindeki kartpostal kasabadaki birçok dükkanda satılıyor, ayrıca eyaletin bazı müzelerinde de bulunuyordu. Kartın üzerinde görünen Bunt'ın 100 yıl önceki görüntüsüyle birlikte, bir zamanlar çok ünlü olan ve Phillipsburg'den Jersey City'ye kadar bütün New Jersey eyaletini geçen Morris kanalıydı. Çok satılan bir kart değildi ama yine de adamların elinde stoklar vardı. Tabii herhangi bir şey, ilgi çekici bir müşteri hatırlayan kimse yoktu. Annabel ve Taylor, bütün bir öğleden önce ısrar etmelerine rağmen bir sonuç alamadılar. Bob bu kartı herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden satın almış olabilirdi. Aceleyle sandviçlerini yediler ve umutları kırılmış olarak güneye doğru yollarına devam ettiler. Manzara değişip boş tarlalara dönüştü. Arada sırada dönemecin ucundan yeşil ve ısrarlı yapraklarıyla gururlanan bir koruluk fışkırıyordu. New Jersey'in içine daldıkça yolun kenarında ezilmek üzere olan buruşuk bulutlar gibi manzaraya güçsüz fırça darbeleri atmaya çalışan kar birikintileri belirlemeye başladı. Hedeflerine Clinton'a varabilmek için otoyoldan ayrıldılar. Kent kış uykusuna yatmış bir köstebek gibi dertap olmuş, zarafetini ve çekiciliğini göstermek için güneşi bekliyordu. Taylor yolu sormak için iki kez durduktan sonra sonunda ağaçlıklı bir tepenin yamacında kentin uzağındaki iki eve doğru giden çamurlu sokağı buldu. Arabayı yolun alt kısmına park edip birlikte serinliğe çıktılar. Hava alışkın olduklarından çok daha vahşiydi. Annabel, tıpkı ev gibi, geçen kışlara parlaklığının çoğunu feda etmiş tahta bir çit boyunca ilerledi. Otları fazla uzamış bahçede bir salıncak rüzgarda gıcırdayarak sallanıyordu. İşte bu ev, dedi Taylor. Emindim, zaten hep hayattan uzak neresi varsa orasıdır, dedi Annabel alayla. Zil göremeyince çitin kapısını ittiler ve kapıyı çalmak amacıyla verandaya çıktılar. İçeriden bir köpek havlaması duyuldu ve evden beyaz saçlı, iri yarı bir adam çıktı. Omuzları düşük olmasına rağmen en aşağı 1.80 boyundaki adamın boş keseleri andıran yanakları, ince ağzının her iki yanından sarkıyordu. Mavi ve canlı gözleri iki dedektifin üzerine dikilmişti. Yardımcı olabilir miyim? Taylor kimliğini gösterdi. John Wilkes siz misiniz? Evet, dedi ihtiyar biraz endişeyle. Ben dedektif Taylor. Arkadaşım da dedektif O'Donnell. Size bir iki soru sormak istiyoruz. Tamamen dostluk çerçevesinde, resmi bir soruşturma değil. Onun için sorularımıza cevap vermek zorunda değilsiniz. Bizim için çok önemli de. Clinton'dan değilsiniz, nereden geliyorsunuz, dedi iri yarı adam kapının eşiğinde durarak. New York. Ya. Çok anlam yüklü o yağlardan biriydi. Uzun ve acılı bir tecrübeyi, bir dizi derdi ele veren, devam etmek için insanda fazla heves bırakmayan bir yağ. Telefon eden sizdiniz değil mi, diye sürdürdü sözünü. Şerif sizden söz etti, geleceğinizi söyledi. Maket yaparken telefona cevap vermem, dikkatim dağılıyor. Birçok kişinin kaybını soruşturuyoruz Bay Wilkes, diye araya girdi Annabel. Aralarında çocuklar da var. Eğer sorularımıza cevap vermeyi kabul ederseniz, bize büyük bir yardımda bulunursunuz. Birkaç dakikadan fazla zamanınızı almaz. Delici bakışlı ve karmakarışık saçlı ihtiyar, iki dedektifi uzun uzun süzdü. Sonunda her ikisine de dev gibi bir parmak uzattı. Başka elbiseniz yok mu? Taylor, her zamanki pamuklu giysilerinden birini, buruşuk ama temiz bir takım giymişti. Annabel ise blue jean'le, deri ceketinin altına bir kazak. Kafalarını sallamadan önce kuşkuyla adama baktılar. Ne yapalım, sizin için üzüldüm. Sorularınıza cevap vermek isterim ama köpeğin gezinti saati geldi ve polis olsun ya da olmasın, Hayvan neden gezmeye çıkarılmadığını anlamaz. Burada bekleyin biraz. Az sonra yeniden görünen adamın üzerinde sarı bir rüzgarlıkla, ömrünü çoktan doldurmuş, kırmızı bir Texaco kasket vardı. Peşinden de bir Labrador geliyordu. Hadi Norb, yola! Köpek dedektiflerin bacakları arasından geçip etrafı koklamaya başladı. John Wilkes fazla beklemeden köpeğin peşine takıldı. Başlangıçtan fazla hoşlanmadığından hep koşar ama endişelenmeyin. Birazdan sakinleşecek. Yokuşu koşar adım indiler. Uzaktan ormandan gelen bir motosiklet patırtısı sakin havayı dağıtıyordu. Bay Wilkes, daha önce bu adamı hiç gördünüz mü diye sordu Annabel, ceketinin cebinden çıkardığı Spencer Lynch fotoğrafını göstererek. Boynu yaşlılık lekeleriyle süslü ihtiyar adam kafasını salladı. Hiç, kötü bir şey mi yapmış? Evet öyle, burada uzun zamandır mı oturuyorsunuz? Annabel, her şeyden önce samimiyet doğuracak bir güven ortamı yaratmaya, birkaç dakikada sahte bir dostluk oluşturmaya çalışıyordu. Sizin doğumunuzdan çok yıllar öncesinden beri küçük hanım. Clinton'a evlendikten hemen sonra 1952 yılında taşındım. Kentin girişindeki benzin istasyonunu çalıştırdım. Şimdi gördüğünüzü değil, benimki kent merkezine çok daha yakındı ama yıllar geçtikçe Clinton gelişti. Arkasından gitmek gerekti. Labrador peşindekilere son bir kez baktıktan sonra motosiklet seslerinin artarak geldiği ormana daldı. Anlaşılan biri motokros idmanı yapıyordu. Wilkes bir süredir yalnız yaşayan insanlara mahsus özelliklerin hepsine sahipti. Annabel bu özellikleri adlandıramıyordu ama adamın karısı konusunu fazla deşmemeye çalışmanın doğru olacağını düşündü. Yani buralı değilsiniz. Oh hayır, ben Arkansas'ta doğdum. Georgia'da büyüdüm. Genç kadına baktığında yüzünde alaycı bir tebessüm belirdi. Köylülerle dolu eyaletlerde yani, yine de buranın fahri hemşiresi olduğum söylenebilir. Annabel adamın ne demek istediğini, kendisiyle mi yoksa New Yorklularla mı alay ettiğini anlayamadı. Üçlü köpeğin peşinden yolun sonuna, ormanın kıyısına kadar gidip kaygan bir patikaya saptı. İki dedektif ihtiyar Wilkes'ın elbiseleri konusunda neden endişelendiğini hemen anladı. Dizlerine kadar çamura battıklarında atmosfer Annabel'in kahkahalarıyla yumuşadı. Wilkes nazik bir erkek olarak genç kadının bazı engelleri aşmasına yardım etti. Annabel durumdan yararlanarak sordu. Ailenizde adının baş harfleri JC olan kimse var mı? Wilkes bir süre düşündü. Sonra içtenlikle kafasını salladı. Hayır sanmam. Bir süredir sanki zanlıymışım gibi bana sorular soruyorsunuz. Bunları bilirim. Ben de polisiye okudum. Hammett, Candler. Onun için bu dalgalardan çakarım. Ama tuhaf denecek kadar da dostça davranıyorsunuz. Onun için artık sadede gelsek, neden benimle ilgilendiğinizi bilmek istiyorum. Dibinde bulundukları tepenin üzerinden sürücüsü kasklı, yüksek tekerlekli tırtıllı bir motosiklet geçti. Motor böğürerek uzaklaştığında, Taylor burada bulunmalarının nedenini açıkladı. Biraz önce de söylediğimiz gibi kayıplar hakkında bir soruşturma sürdürüyoruz. Daha doğrusu kaçırılan insanlar hakkında. Suçlulardan biri birkaç gün önce yakalandı ama şefleri hala serbest. Durumu basitleştirerek, fazla ayrıntıya girmeden böyle özetlemeyi tercih ediyordu. Konuşmasına devam etti. Ve bu şef ardında bir bilmece bıraktı. Bir şeyin ya da kişinin nerede bulunacağı ile ilgili bir bilmece. Bilemiyoruz. İşte siz de burada devreye giriyorsunuz. Ben mi? Annabel yürüyüşünün de kanıtladığı gibi, geçen yılların formundan hiçbir şey eksiltmediği ihtiyarın koluna elini koydu. Anlatacağım dedi. Ama bütün bunları kimseye anlatmayacağınıza yemin etmelisiniz çünkü. Çok önemli, anlıyorum. Pekala, bana şu bilmeceyi gösterseniz. Annabel orijinal metni kopyaladığı kağıt parçasını uzattı. Wilkes ceplerinden birinden çıkardığı dört köşe gözlükleri taktı, kağıdı okudu. Sonra adımlarını yavaşlatarak bir daha. John Wilkes ailesinde JC-115 bulacaksın. Küçük bir ipucu. Bu aile. Bu aile toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Delbeyr'in yukarısında oturuyorlar diye ezberden devam etti Annabel. Bu nedenle Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerini düşündük. Hala buralarda bulunan madenler yüzünden. Sonra adınız bizi buralara kadar getirdi. Onun için size tekrar soruyorum Bay Wilkes. İyi düşünün. Ailenizde adının baş harfleri JC olan biri var mı? İhtiyar durdu. Gözlerini kağıttan ayırmadan elini alnına götürdü. Televizyondaki aptalca oyunlar gibi dedi. Bir şeyler mırıldandı. Hafızasını canlandırmak istercesine bakışlarıyla ağaçların arasını araştırdı. Bundan buradakilere hiç söz ettiniz mi diye meraklandı. Hayır, yoksa bize yardım edecek biri olabilir mi sizce? Ailenizin bir üyesi diye ısrar etti Annabel, hala JC'yi düşünerek. Wilkes, Labrador'u geri çağırmak için 3 kez ıslık çaldı, sonra elindeki kağıdı genç kadına uzattı. Hayır, zaten hiç önemi yok. Bana kalırsa, sizin aradığınız bir insan değil dedi uzunca bir tereddütten sonra. Sizin aradığınız bir tren. İki dedektif adamın yüzüne baktı. Bu bilmeceyi yazan kurnaz biri diye devam etti. John Wilkes ailesinde. John Wilkes eskiden New Jersey'den geçen bir trenin adıydı. Bakın, birkaç romanın dışında cinayet soruşturması konusunda fazla bir şey bilmem. Ama insanları kaçıran birinin arkasında saçma sapan bir bilmece bırakacağına inanamam. Üstelik benim gibi John Wilkes'lardan çuvalla var. Ama bu atta bir tren, işte o tek. Bu eyalette yaşayıp benim yaşımda olan herkes bu treni bilir. Taylor'ın dudaklarında alaycı bir tebessüm belirdi. Şu ihtiyar adam. Onlara, kendi soruşturmaları hakkında ders veriyordu. Adamın anlattıkları çok mantıklıydı oysa. Ya bu JC-115, bu size bir şey ifade ediyor mu diye sordu Annabel. Hayır, ama kastedilenin bir tren olduğundan eminim. Gerisi beni aşar. Öte yandan, ara sıra satranç oynadığım ve trenlere pek meraklı biri var. Özellikle de New Jersey demir yollarının tarihine düşkün biri. Kentte bir yerde oturuyor ama nerede bilemem. Oyun salonundan Ron'un bileceğinden eminim. Jack Taylor bu kez gürültülü bir kahkaha attı. Sağlam bir mantık yetmiyormuş gibi bu kez bir de satranç oyuncusu. Bu Wilkes onu şaşırtmaya devam edecekti anlaşılan. İhtiyar köpeğine bir ıslık daha çaldı. Hadi Norm, eve dönüyoruz. Yapacak işlerimiz var. 24. ayrımın sonu. Sayfa 220. Devamı 25. ayrımda.